Ayrım 10. Kanlı Topraklar. Orhan Kemal. Sayfa 144. Döndüğü zaman kadını suçlu suçlu arabanın bir köşesine büzülmüş bulacağını sandıysa da yanılmıştı. Erkek gibi oturuyordu. Hem de yağ caminin önünde arabaya girerkenki halinden çok daha erkekçe. Bar karıları bile o işten sonra bir çeşit suçluluk takınır. İnsanın gözünün içine bakmazlardı da bu. Dizginleri toparladı. Dehey! Kamçı hayvanların yelelerinde şakladı. Biri al, öteki beyaz, iki beygir. Yekindiler. Araba küçük bir eğriden sonra yola çıktı. Arabacı, nereden dönelim bey? Diye sordu. Topal hayli yorgun. Geldiğimiz yoldan. Bir süre arabanın lastik tekerleğiyle hayvanların toprak yoldaki nal seslerini dinlemekle yetindiler. Sonunda kadın sordu. Beni Nedim Ağa'yla ne zaman tanıştıracaksın? Topal, yaslandığı yerde doğruldu. Acele etme. Demek elini eteğini çok pis. Çok, çok ama. Ne kantarcının karısı olduğunu bilecek, ne de bu bizim. Kadın sözünü kesti. Aa, tabii tabii, ben onu bir iki sefer gördüm. 55'inde var mı? Yok canım. Kaç ya? Olsun olsun da 50'sinde ama. Onun kendine baktığını kim bakabilir? Herifin yediği balık yumurtalarını, kaymağı, balı kim yer? Dostu mostu yok mu? Yok. Öyle insanların çeşit çeşit olur halbuki. Olur ama yok. Eski adam, karısı, oğulları, hısım akrabası. Sonra malum ya, böyle adamları herkes tanır. Gizlileri olmaz pek. El aleme karşı alnının secdeden kalkmadığını göstermek isterler. Bilirim bilirim, bizim büyük ağa gibi. Sahi kim bu? Kadın, adanın ünlü çiftçilerinden rahmetli birinin adını söyleyince Topal her şeyi anladı. Hele belliydi kadının bu işlere yatkınlığı. Desene ki stajını onun çiftliğinde gördün. Kadın gülüverdi. Oğulları da yamandır ha. Yaman da söz mü? Peki nasıl oldu da oraya kapılanıp kalmadın? O da senin Nedim Ağan gibi etrafa Müslüman, dindar, alnı secdeden kalkmaz görünürdü. Dedikodu olmasın diye. Aklından yıllarca öncenin o gecesi geçti. Çiftlikteki odasındaydı. 13 var mıydı o zaman? 13'ü yeni mi bitirmişti? Fırsatını düşürdü mü kucağına, dizini oturtur, yanaklarını okşar. Arada kapı arkalarını filan sıkıştırıp öperdi. O gece işi azıtmıştı işte. Büyük hanım, kızlar, oğlanlar şehre inmişlerdi de bardaklardan boşanırcasına yağmurlardan çiftliğe dönememişlerdi. Yalnız da değillerdi çiftlikte. Tutmalar, evdeci denilen hizmetçi kadınlar da vardı ama gözü dönmüştü besbelli. Odasına girmiş, yatağına gelmişti. İşte o gece. Ağlamış, sızlanmış, yalvarmıştı. Korkma, bütün mesuliyeti bana. Şimdi bana bak dedi Topal. Nedim Ağa'da mal mülk, para, denizde kum. Gözünü açarsan sen de, ben de. Kadın şaşkınlıkla baktı. Topal tekrarladı. Evet, evet, sen de, ben de adam oluruz. Nasıl? Zaman gelirse nasıl ne öğrenirsin? Bu iş şimdi sen bir, ben iki, bir de Nedim Ağa'nın arasında kalacak. Kadın gülerek şehadet parmağını havaya kaldırdı. Allah, boş ver dedi Topal. O pişkindir. Sen bir, ben iki, Nedim Ağa üç. Nedim Ağa'nın derdi zoru her bir şeylerin gizli kalmasında. Karısı çocukları duymasın, paradan kaçınmaz. Kadın buraya mim koydu. Demek münasebetlerinin gizli kalmasını istiyordu. Duyulmaktan korkuyordu demek. Şayet görüşür, konuşur, hele kendini adama beğendirir de kart aşkına tutturursa... Nedim Ağa'nın çekeceği vardı. Gene yağ caminin önünde ayrıldılar. Kadın başka arabaya binip gitti. Topal da arabacıya yerini öğretmemek için adama bol bahşiş vererek savdı. Vakit henüz çok erkendi. Tam o sırada saathane paslı sesiyle 11'i vurmaya başlamıştı. Daha 11'di. Akşama kadar yıl vardı. Birden ağanın verdiği bütün elliliği hatırladı. Sahibe kadına metelik bile vermemişti. Oh, bu parayla Adana'nın en güzel lokantalarından birine gider yahut hayır gitmezdi. Birden en lüks lokantada görülmesi hoş kaçmayabilirdi. En iyisi orta halli bir lokantaya gider, Nedim eşeğinin elliliğiyle kafayı usul usul, tatlı tatlı, düşüne düşüne çeker, geç vakitte fabrikaya gider, ağayı görürdü. Öyle de yaptı. Adana'nın yanlış Orozdibak yakınlarındaki orta halli bir lokantaya girdi. Vakit henüz erken olduğundan lokanta bomboştu. 49'luk rakısıyla beyin salatası, et yemeğini filan ısmarladı garsona. Kadın gerçekten alımlı çalımlı, ağanın deyimiyle bıngıl bıngıldı. Eşek Nedim bununla bir iki saat kaldı mı ondan sonrası kolaydı. Kantarcı meseleden habere alıncaya kadar 5-10 parti yapar, paraları demetlerler, sonra da açar de sebze komisyonculuğu dükkanını. Yok eğer haber almaz yahut da haber alır, ağanın karısında dolanmasını iltifatların en büyüğü sayar, sineye çekerse ne âlâ. Çekmezse? Rakısı salatası filan geldi önüne kondu. Haber buldurabilir misin? Garson hayretle baktı. Gerçi birinci sınıf lokantalarda çalışmış, Javier'i biliyordu ama böyle ikinci sınıf lokantaların, ikinci sınıf müşterilerinin de Javier isteyebileceklerini hiç rastlamamıştı. "Emrederseniz buldururuz," dedi. "Buldur, hesaba yaz. Baş üstüne efendim." Garsonun nazarında müşteri hemencik büyümüştü. Topal rakı koydu, sulandırdı. Çevreye tertemiz bir anason kokusudur yayıldı. Anason kokusu Topal'ın iştahını kabartmıştı. Kabaran iştahıyla düşünceleri şahlandı. Rakısının, salatasının gelmesiyle kopan düşüncelerine yeniden döndü. Kantarcı Nedim Ağa'nın davranışını iltifatların en büyüğü saymazsa canı cehennemeydi. Keskin sirkenin zararı köpüne be, dedi. Rakısını yudumladı. Topal'a göre ne vardı? Kancı köpek kuyruğunu sallamasa erkek köpek, meşhur sözdür, geç bir yaprak. O bu değil, ben kendi fırıldağıma bakarım. Benim için mesele kantarcı marifetiyle 10-15 parti malı fabrikadan kazasız belasız çıkarıp paraya çevirmek. Çevirdim mi? Ondan sonrasına kulak asma. Bankadakilerle birlikte 8-10 bini bulur. Giderim benim Haydar'a, derim oğlum Haydar, bulalım bana da bir dükkan. Ben de senin gibi sebze komisyonculuğu yapacağım. İskemlesinde yerleşti, sırtını duvara iyice dayadı. Haydar'ın gözleri fincan gibi büyür, şaşar. Karşısına sanki arkadaşı komisyoncu Haydar belirmişti de çekişmeye başlamışlardı. Ne yapacaksın komisyonculuğu be? Sen ne yapıyorsun? İyi ama Nedim Ağa'nın yanından memnun değil misin? Müstakil bir iş sahibi olmak istiyorum. Anlamazsın ki bu işten. Ne var anlamayacak? Fellah getirip getirip dökecek sebze meyveleri, sen de sandıklayıp sandıklayıp yollayacaksın Ankara'ya, İstanbul'a, mal satılacak, havaleler gelecek, sen gelen havaleleri bankadaki hesabına yatıracaksın. Fellahın alacağına gelince, evet orası öyle, fellahı boş ver, bir de şu tartıp teslim alırken kantarda eksik tartacak, eksik teslim aldıktan başka sonunda bir de fire düşeceksin. Garson Javier'ı et yemeğinde getirmişti. Bunlar gelip masa donanıncaya kadar zaten rakıyı yaralamıştı. Hızlı gittiğinin farkına vararak elindeki rakı kadehini masaya koydu. Kendi kendine söylendi. Hızlı gidiyorsun. Bir sigara yaktı. Evet, önceleri sebze komisyonculuğuna atılmalı ama ağayla ilintiyi kesmemeliydi. Şayet kantarcı da karısından dolayı herifle işi bozmaz, kadını paylaşmaya razı olursa elini fabrikadan hiç çekmezdi. Bir yandan kantarcı yoluyla Nedim Ağa'dan vuracakları, öte yandan fellah bahçıvanlar. Parayı ikiye üçe katladı mı da ver elini pamuk tüccarlığı. Pamuk tüccarlığı küçükten fabrikatörlük derken Allah izin verirse bir yerlerde bir miktar toprak. Toprak da asıl olan. Nedim Ağa'da Kayseri'den Adana'ya gelip dükkan, tezgah, hatta fabrika sahibi olan Nuri Ağalar, Seyit Ağalar, Mustafa Özgürler, Nuh Nacilerle toprağa heves etmemişler miydi? Nedim Ağa gibi Nuri Ağalar da günün birinde fabrikaların ellerinden alınması ihtimaline karşı Solaklı köyünde toprak satın almamışlar mıydı? Nedim Ağa da toprak sahibiydi. Onun için kendisi de kuvvetlenince elini Çukurova'nın bereketli topraklarını uzatmalı, bu bereketli topraklara sahip olmalıydı. Toprak ne yanardı, ne kokardı, ne de herhangi bir şekilde ziyan olabilirdi. Toprak topraktı. Toprak gibi var mıydı? Sonra başkaydı toprak ağalığı. Ne fabrika, ne de başka ağalıklara benziyordu. Cep ağızları sırma işlemeli, İngiliz lacivertinden şalvarın, ağız dolusu altın dişinle, çarşıdan salına salına geçtin mi, herkes sana bakar, dükkan, tezgah sahibi esnaf yoluna selam dururlardı. Toprak sahibi olmak insanı yerleştiriyordu asıl. Yerli olmak Kayseri'den, şuradan buradan kalkıp gelmekten çok daha şerefliydi. Temür ağalar, Çakırlı Hasan ağalar, Sabatlı Halil ağalar. Ağaydı bunlar, sapına kadar hem de. En çok beğendiği Temür ağaydı. Ufak tefek ama çakı gibi, serçe gibi bir ihtiyar. Otomobille şehre indi de şuraya buraya gitti mi, esnaf ayağı gür diye kalkar, bir lokantaya, bara, saza, ardında sanki ordusuyla girer çıkardı. Rakısını yudumladı, kırmızı bal renkli bir havyar dilimini, aslında balık yumurtası, dilinin üstüne koydu, emmeye başladı. Nedim Ağa'dan görmüştü, canının değerini biliyordu adam. Dediğine göre erkekliği zorla artırırmış. Onun buna ihtiyacı yoktu ama yine de sabahleyin nehir kıyısında, arabanın içinde güldü. Sonra çevresine telaşla bakındı, kendi kendine güldüğünü bir gören olmamıştı neyse. Olsa bile ne çıkardı ya, niye görülsün? Deli derlerdi, demeseler bile aklından zoru var diyebilirler. Sigarasından yeni, bol, rahat bir duman aldı, havaya üfledi. Oh, kafasını buluyordu tatlı tatlı. Buluyordu ya, kadınla Nedim Ağa'yı nerede buluşturup görüştürmeliydi. Canım, orasında o hayvan ayarlasın artık. Rakısını içmiş, hesabı görmüş çıkacaktı ki, gözüne lokantanın telefonu ilişerek çıkacakken yolunu değiştirdi telefona doğru. Bol bahşiş alan garson koştu. Telefon mu edeceksiniz beyim? Buyurun. Santrala bağlı telefonda Nedim Ağa'yı buldu. Alo, ağa. Nedim Ağa odasında gene elinde iri taneli kehribar tesbihi, arkasında elleriyle köşeden köşeye ağır ağır dolaşırken telefon çalmıştı. Zaten bekliyordu. Topal nasıl olsa gelecek, ona bütün haberi verecekti. "Hu, sen misin Nuri?" "Nasıl?" "Deme, gel gel, bekliyorum. Acele gel." Nedim Ağa'nın huyunu gayet iyi bilen Topal, onu gene burnunun kılından yakalamıştı. Demek karıya Nedim Ağa'dan söz açınca kadın heyecanlanmış, ağayı çok merak ettiğini söylemişti. İçinde şahlanan bir gurur, sarı taneli tesbihini yeniden alıp köşeden köşeye neşeyle gidip gelmeye başladı. Demek ünü yedi düveli sarmış daha. Bütün avratlar onu tanımasa bile ününü duymuşlardı. Tabii şükür Allah'a ünü vardı, ünü. Anası babası sağ olmalı da şimdi görmelilerdi oğullarını. Hele babası, alt tarafı kıçı kırık bir dülgerdi be. Yaz kış demez, elinde çekici, tahta sandığında malası, şakülü, gönyesi. Osmanlı ülkesinde o kasaba senin, bu sancak benim, bir lokma ekmek ardında dolanır durur, duvar diplerinde arkadaşlarıyla barbut atan 13-14 yaşlarındaki haylazoğlu Nedim'den ötürü de fırsatını düşürdü mü, adam olmaz derdi. Söylenmeye başladı. Adam olmam, evet, alt tarafı bir dülger parçasısın. Kendini adam olmuş mu belliyorsun? Ölmemeliydin ki, ne fayda. Bak ünüm yedi düveli nasıl tutmuş. Kapı bomba gibi açıldı. Dokumahane ustası gene. Aa, kurban olduğum ağa. Allah illah aşkına, şu deyusun evlatlarını sav gitsinler geldikleri yerlere. Vallahi işler kötüye gidecek, billahi kötüye gidecek. Aa, ne var, ne olmuş demeye kalmadı, genel müdür uzun boyuyla ardından girdi. Ne var usta, ne bağırıyorsun gene? Dokumahane ustasının alav olmuş yanakları genel müdürün karşısında kireç kesildi. İzmir, İstanbul'dan getirtilen işçilerin gelmelerini, genel müdürün ön ayak olduğunu biliyordu. Hiç bebeğim dedi. Şaşırdım kaldım. Aspiratör isterler, götürü saat ücretlerini beğenmezler, pat pat idareye düşer, gümbür gümbür konuşurlar. Ne bu? Genel müdür kısa kesti. Fabrika idaresiyle resmen ben alakalıyım. Neden beni aşıp da ikide bir de ağayı rahatsız ediyorsunuz? Sizin başvuracağınız ilk merci işletme şefliği. Orada olmazsa işletme şefiyle birlikte bana gelip başvurmak. Haydi bakalım, marş. Dokumahane ustası bu. Geçmişini bildiği pabucu delik herife karşı gelemiyor, onun güçlü mantığı çenesi karşısında yenili veriyordu. Gene öyle kuyruğunu bacakları arasında kıstırıp usulcacık savuşan, tekme yemiş bir köpek gibi Nedim Ağa'nın odasından çıktı. Yalnız kaldıkları zaman genel müdür Nedim Ağa'ya da çıkıştı. Bunlara yüz veren sizsiniz. Ah, hep sizsiniz. Fabrika hesaplarının duvarlara yazıldığı günlerde sanıyorlar kendilerini. Geri kafalı herifler. İstanbul, İzmir işçileri karşısında acizliklerini hazmedemiyorlar. Evet, ben de biliyorum, onları getirtmekle hata ettik. Çünkü bizim kuzu gibi yerli işçileri de kabak çiçeği gibi açtılar. Ama hiç olmazsa şu usta, şef adı altında dolaşan cahillere de ağızlarının payını veriyorlar. Nedim Ağa'nın kafasında az sonra gelecek olan Topal Nuri. Topal Nuri'yi bekliyordu o. Ona neydi ustalar, şeflerle İzmir, İstanbul'dan gelen uyanık işçilerden? Şu anda genel müdür bile vız gelirdi. İcabını icra et gayrı adamım, dedi. Genel müdür de kendi havasında odadan çıktı. Tam kapıda Topal Nuri ile karşılaştı. Ne o, dedi. Sen bugün neredeydin? Topal Nuri'nin bu uzun boylu adamdan ödü kopardı. Herifin sağ solu yoktu çünkü. Kaç sefer ağaya bile dikildiğini görmüş, yüreği ağzına gelmişti. Ben mi? Diye kekeledi. Sen, evet. Burada senden başkası var mı? Benim hanım aniden rahatsızlandı da üstünüzden ırak. Evet, doktora götürdüm. Genel müdür bilek saatine baktı. Saat 6'ya geliyor. Sabahtan itibaren yoktunuz. Ben böyle şeyler için işletme servisinden mazeret kağıdı almanızı tahmin etmemiş miydim? Topal'ın sarhoşluğu bir anda dağılmıştı. Aa, dedi. Nedim Ağa izin vermişti de. Genel müdür Nedim Ağa'nın kapısını itiverdi. Ağa gene elinde tesbih, odada köşeden köşeye dolaşmaktaydı. Kapısı açılınca durdu, baktı. Nuri Efendi'ye siz mi izin verdiniz sabahleyin? Nedim Ağa hiç duraklamadı ama tuhaf bir çekinmeyle evet, dedi. Çok rica ederim ağa. Bırakın fabrika içinde bu lauballiği. Evet, fabrika sizin. Her şeyin sahibi sizsiniz ama biz de sizin menfaatinize çalışan insanlarız. Randıman bizden sorulur. Ben her şeyi disipline bağlayıp zapturapt altına almaya çalışayım. Siz... Nedim Ağa kısa kesti. Neyse, bir daha olmaz. Hadi, olmaz. Genel müdür kocaman ayaklarıyla söylenerek çekti gitti. Topal öfkeyle içeri girdi. Genel müdürün anasını avradına söyledikten sonra, senin gibi bir adamın akıl hocasına ne ihtiyacı var ağa, dedi. Gören de beller ki mal genel müdürün, ağa da kapısında aylıkçı. Nedim Ağa üzerinde durmadı. Gir içeri, kapıyı ört de anlat bakalım. Topal Nuri yeniden sarhoşluğuna takılmıştı. Girdi, kapıyı hırslı hırslı kapadı. Geçti, her zamanki koltuğuna kendini bıraktı. Nedim Ağa arkasında elleriyle Topal'ın ayak ucunda dikiliyordu. Demek beni duyunca Topal iç çekti, Ağa'ya baktı. Bizim pabucumuz o saat dama atıldı tabii, dedi. Ağa kıs kıs gülerek Topal'ın yanındaki koltuğa çöktü. Sonrası avrat sana gıyaben yangın. Şimdi beni dinle. Bu böyle olmaz. Zamparalığın yolu yordamı var. Sen herkes değilsin. Bugün koskoca Nedim Ağa'sın. Bizim gibi arabada şurada burada herkese karşı zamparalık yapamazsın. Güzel bir konak kiralayacaksın mahalle arasında. İster bir yakınına, ister ne bileyim kime istersen ona. Avrat oraya gelecek. Sen de istediğin, kendine uygun bulduğun saatlerde gelip gideceksin. İşte bu. Nedim Ağa kolay dedi. Demek avrat zorlu. Zorlu da söz mü? Bir gör, uçkurların kendiliğinden çözülmezse bana da Nuri deme. Kalktı, buzdolabına gitti, soğuk bir şişe gazoz alıp açtı, tepesine dikti. Buzlu gazoz gırtlağının alevini soğuk soğuk parçalayarak cehennem gibi yanan midesine indi. Oh dedi, Allah razı olsun şu buzdolabını icat edenden. Tövbe de. Niye? Bunu icat eden gavur lan. Olsun. Müslümandan bana ne hayır var? Söyle ne hayır var? Bırak baham sofuluğu, bizim kapak... Hafız derdi ki, Nedim Ağa'nın etli, esmer eli havaya kalktı. Bırak, bıktım senin bu kabak hafızından. Dinsiz, zındık herif. Avrattan haber versen, avrattan. Topal, az önce oturduğu koltuğa geldi, kendini yeniden bıraktı. Gülerek, ilahi ağa, dedi. Bıktım usandım şu senin adamsınlamandan. Avradı bilmiyor, neler yaptığımız malum olmamış gibi. Nedim Ağa, yine ermişliğini hatırlayınca güldü. Canım malum, dedi. Masa başında karşılıklı oturup içmediniz mi? Haydi parayı nasıl verdiğimi de bil. Bilemem mi? Masanın altından vermedin mi? Topal hızla kalktı. Nedim Ağa gülerek yolunu kesti. Nereye? Bırak ağa. Sende bu ermişlik varken seninle aşık atılmaz. Bırak gideceğim. Her şeyi biliyorsun bre herif. Nedim Ağa omuzundan tutup oturttu. Otur hele otur. Ağanızdan korkun ama hainseniz. Değilseniz ne diye korkacakmışsınız? 13. Kantarcı Topal Nuri'ni isteyince gene her zamanki gibi sabahın çok erken saatlerinde işbaşı yapıyor, çok geç paydos ediyordu. Bu süre içinde Topal'ın gösterdiği yollardan Topal'ın istediği yerlere boş tenekeden üslubu, ıskarta pamuklara kadar ne mümkünse fabrikadan çıkarılıp gönderiliyor ama ondan sonrasının ne olduğunu kantarcı bilmiyordu. Öğrenmek de istemiyordu doğrusu. Fabrikadan hırsızlama çıkan mallar yarı fiyatına tüccarlara satılıp paraları Topal'ın bankadaki cari hesabına yatıyormuş. Varsın yatsındı. Kantarcı biliyordu ki bu paralar bankada birikecek. Gün gelince de Topal'la birlikte gene Topal'ın gösterdiği yolda sebze komisyonculuğu yapılacaktı. O zaman kurtulacaklardı işte. Artık iyice alıştığı rakıyı topalsız içiyordu. Öğleyin akşamları kebapçı Şavut'un oraya uğruyor. Elinde 49'luk şişe kebap ısmarlıyor. Şişenin yarısını içip arta kalan yarısını da saklaması için Şavut'a teslim ediyordu. İçkiye başlayalı biri kendini daha da olgunlaşmış sayıyordu. Rakıyı bakkaldan alışı, elinde tutuşu, Şavut'a gelişi, kebap ısmarlayışı, masaya oturup şişenin tıpasını dibine vurarak çıkarışı, kadehe döküşü, sulandırışı, içişi tıpkı tıpkısına Topal'a benziyordu. Topal onun her şeyiydi. Onun dediğinden çıkmıyor, onun çizdiği yolu şaşırmıyordu. Topal sıkı sıkı tembih etmişti. Fabrikadan yaptığımız avantaları sakın karına anlatma. Efendisinin karşısında susuda duran bir köpek gibi. Anlatır mıyım Nuri Bey, deli misin? Yalnız karına değil, hiç kimseye. Hiç kimseye anlatmam. Aksi halde yanarız. Bilmiyor muyum? Anlatmıyordu hiç kimseye. Tabii bu arada karısına da. Ama içi de içine sığmıyordu. Hani Topal'a söz vermemiş olsa da, hiç olmazsa karısına geceleri anlatsa. Çünkü karısının yanındaki piyasasını hızla düzeltmesi lazımdı. Artık eski kantarcı olmadığını, ne işler çevirdiğini, kafasının çalışmaya başladığını, yakında onların da el kapısından kurtulup kendi başlarına buyruk hale geleceklerini, onların da dayalı döşeli evleri olacağını söylemeli, övünmeliydi. Ta ki kadın, kocasının eski pısırık, hımbıl, ensesine vur, lokmasını ağzından al biri olmaktan çıktığına inansın, gereken değeri versin ona. Sarhoş geldiği bir gece dayanamadı. Karibe, kadın uyur göründüğü halde uyumuyordu. Sinirli bir huzursuzluk içindeydi. Gündüz Topal, yarın onu Nedim Ağa ile karşılaştıracağını söylemişti. Bunu haftalardır bekliyor, sabırsızlanıyordu. Topal Nuri ile her buluştukları zaman herif boyuna ağadan söz açıyor. Ağanın onu nasıl istediğini, bir görürse yangına kalacağını, herifin el açıklığını, gözünü açmasını sayıp döküyordu. Kendini mahsustan uykuya vurarak kocasını cevaplamadı. Adam soyunup karısının yanına girdi. Arkadan kucaklayarak gene karı. Neden sonra kadın uykusundan uyanmışçasına hı dedi. Sana bir şey diyeceğim. De bakalım. Seninle benim aramda kalacak ama. Başladın mı gene? Sen kendi ağzına sahip ol. Benim ağzım sıkı. Kantarcı küçük bir çekimserlikten sonra yakında el kapısından kurtulacağız dedi. Karısının hemen yüzünü dönmesini, sevinçle sarılıp nasıl, ne zaman kurtulacaklarını sormasını bekledi. Kadın kendi havasında yarın ağayla karşılaşacakları anı düşünüyor, her yanı hafif hafif titriyordu. Topal'ın anlattıklarına göre çok eli açıktı ağanın. Eli açık olduktan başka yangına kalma kuyu da vardı. Gözünü açar, adamı kalbinden vurup avucunun içine alırsa ağanın onu dünya malına boğacağını söylemişti. Mesele buradaydı işte. Nasıl kurtulacağımızı sormuyorsun. Kadın duydu, anlamadı. Ağayı kalbinden vurmasa bile gene de iyi kötü biraz bir şeyler verirdi herhalde. 100 lira verse bir mantolu kumaş alırdı. Kocası nereden aldığını mı sorardı? Kantarcı yatakta doğrulmuştu. Karısının yüzünü görmeye çalıştı. Dışarıdan hafifçe vuran sokak elektriğinin sarı ışığında gördü. Düşünceliydi. Ne var dedi. Ne düşünüyorsun Şehnaz? Kadın kendine gelerek omuz silkti. Hiç. Geldin, uyandırdın. Yakında el kapısından kurtuluyoruz diyorum. Kiminle? Falsosunu anlayarak kiminle olacak dedi. Seninle ben. İnanmıyor musun? Neye? El kapısından kurtulacağımıza. Aman uykum var be. Rahat bırak beni. Kocasını hemen unuttu. Yarın sabahleyin erkenden, kocası işe gittikten az sonra kalkacak, su ısıtıp güzelce yıkanacak, sonra da boyanacaktı. Boyanacaktı ya. Allah belasını versin bu mahallenin. Topal, aman Şehnaz, sakın mahalleni belli etme. Boyaya pudraya ihtiyacın yok. Zaten her şeyin yerinde. Kimselere çaktırmadan usulcacık çık mahalleden ha. Demişti ya, boyanmadan olmazdı. Canım kim ne bilecekti? İsterse bilsinler. Boyanacak, süslenecek çıkacaktı. Ondan sonrası kolay gibisine geliyordu ya, gene de belli olmazdı. Topal'ın anlattığına göre herif inadına zengindi. Biliyordu bunu zaten. Üstelik de hayatına çok az kadın girmişti. Onun için Şehnaz gibi etli butlusuna hemen tutulacak, kadının avucunun içine girecekti. Ah bunu yapabilse de, adamı avucunun içine alsa. Dışarıda bekçinin kuvvetle öten düdüğü duymadı. Adamın 5 vakit namazında kart bir karısı, bu karıdan yetişmiş oğulları, kızları olduğunu da duymuştu. Topal aldırma demişti. Nereden haberleri olacak? Kafa kafaya verdik mi şeytanın bile ruhu duymaz. Topal'ın rastgele alelade bir çöp çatan olmadığını anlıyordu. Şehnaz'ın ağayı avucu içine almasından ne çıkarı olabilirdi acaba? Bir çıkarı olacaktı muhakkak. Ama üzerinde durmuyor, o kendi işine bakıyordu. Ne çıkarı olursa olsun bana ne? Ben onu mu düşüneceğim? Yeter ki ağa avucuma girsin. Girdi mi Mustafa değil, onun şahı olsa vız gelir. Boşasın efendim. Yıllar yılı beni pis mahallelerde, pis komşuların, pis dedikoduları içinde yaşatmaktan başka ne yaptı? Hiç. Boşasın duyarsa. Ağanın karısı çocukları mı? Onları da ağa düşünsün. Eli uzun, kolu uzun. Hem ne? Bana bir ev satın alsa, dayasa döşese, bir de topallardaki gibi güzel bir buzdolabı alsa. İçi titredi. Gecenin çok ileri bir saatinde uykuya geçince buzdolaplı evin dayalı döşeliliğini, bu dayalı döşeli konağın en şerefli yerine oturtulmuş pırıl pırıl buzdolabını rüyasında gördü. 10. ayrımın sonu, sayfa 158.